5. ayrım sayfa 60. Toprağa basınca Talip apaydın. Ablam kendi mektubu ile zarfı yatağının üstüne bırakıp dışarı çıktı. Akşam için yemek pişirecekti herhalde. Usulca varıp okudu. Sevgili babacığım diyordu. Sen gideli 5 gün oldu. Bir fırsat bulamadım ki oturup mektup yazayım. Hiç boş kalmıyorum. Köylü kadınlar her gün bizdeler. Görsen ne ilgileniyorlar. Onlara nasıl faydalı olacağım diye düşünüp duruyorum. Sen bizi hiç merak etme. Erdal da iyi. Köyü ikimiz de çok sevdik. Tek eksiğimiz sensin. Yalnız bırakıp geldiğimizi düşündükçe üzülüyorum. Aman kendine iyi bak. Babacığım rica ediyorum bizi hiç merak etme. Mustafa Bey gerçekten iyi insan. Bana ağabey gibi davranıyor. Birinci ve ikinci sınıfları benim okutmamı istedi. Memnuniyetle kabul ettim. Küçük çocuklarla uğraşmak benim için büyük zevk olacak. Köylüler bizi hemen her gün bir yemeğe çağırıyorlar. Adetleri böyleymiş. Tabii Mustafa Bey ve hanımı giderlerse gidiyoruz. Yalnız gitmiyoruz. Köyün iş güç zamanı böyle olursa kışın nasıl olacak kim bilir. Çok konuksever bir köy. Babacığım sık sık mektubunu beklerim. Gözümüzü yollarda koma. Saygıyla ellerini öperim. Komşulara selam ederim. Erdal da ellerini öpüyor. Mektubu yerine koyup kendi yerime geldim. Ben de başladım yazmaya. Sevgili babacığım, sen gideri 5 gün oldu. Oturup bir mektup yazamadım. Köylü kadınlar her gün bizdeler. Kusura bakma, bizler iyiyiz. Köyü çok sevdik. Bizi hiç merak etme. Her gün yemeğe çağırıyorlar. Eve kavun, karpuz, üzüm getiriyorlar. Biz de bol bol yiyoruz. Ellerini öperim babacığım, oğlun Erdal. Ablamın imzasını taklit ederek bir de imza attım altına. Dışarı çıktım. Ablam kapının önünde gaz ocağını yakmış, patlıcan yemeği pişiriyordu. Yazdın mı dedi. Yazdım dedim. Getir bakayım. Getirdim. Elimden alıp okumaya başladı, gülümsedi. Benim mektubu okudun değil mi diye sordu. Yok abla dedim, okumadım. Hadi oradan numaracı. Gir içeri, sana kitap vereceğim. Oturup okuyacaksın. Dışarı çıkmayacaksın. Peki dedim. Şimdi adını getiremiyorum. Uzak denizlerde geçen bir serüven romanıydı. Okul çocukları kayıkla denize açılmışlar. Rüzgara kapılıp bir daha geri dönmemişlerdi. Kendi kendilerine binbir tehlike içinde bir adaya çıkmışlar, ateş yakıp ısınmışlardı. Sonra ormandan meyve toplayıp yemişlerdi. Bir yere kadar heyecanla okudum, sonra sarmaz oldu, hep yalan gibi geldi bana. Kalkıp pencereden baktım, köyün toprak evleri görülüyordu, akşam olmak üzereydi. Her zamanki gibi bir ıssızlık, bir sessizlik sarmıştı köyü. Tek tük adamlar önlerinde hayvanlarıyla işten dönüyorlardı. Hepsi de yorgundular. Çalışmışlık akıyordu her yerlerinden. Derken ağır ağır bir kağını geçti. Buğday yüklüydü. Ağlar gibi, hıçkırır gibi sesler çıkarıyordu. Arkasından köşeyi dönüp gözden kayboluncaya kadar baktım. Ablam gaz lambasını yaktı, perdeyi indirdi. Odamız sarı, titrek ışıkla aydınlandı. Aradan yıllar geçti. O lamba ışığının hüznünü unutamam. Bir yerlerim sıkılıyor gibi olurdum. Şehrin bol ve neşeli aydınlığı yanında bu sarı ve sönük ışık bana bir sıkıntı verirdi. Nedenini iyi açıklayamazdım. Fakat herhalde bunun için olacak. Köyde akşamları pek sevmezdim. Ağlayacağım gelirdi. Ablam çalışıyor. Erken yatardım. Ablam masaya oturur, önünde kartonlar, kalemler, cetvel, makas boyuna çalışırdı. Koca koca harflerle fişler yazar, kurusun diye karşı duvarın dibine dizerdi. Evde konuk olmadığı günler ne zaman uyansam onu hep çalışıyor bulurdu. ''Yat artık abla'' derdim, ''yeter be.'' ''Şimdi Erdalcığım, şimdi'' derdi. ''Yatacağım, uyu sen.'' Okulların açılacağı gün kendi eliyle dershanesini yıkayıp temizledi. Okul badana edilmiş fakat silinmemişti. Pencereler, tabanlar, kireç damlaları içindeydi. Muhsin'le ben su taşıdık. Ablam kireçle eski çuval parçalarıyla her yeri sürte sürte sildi. Tahtaları ovdu. Bir de pencerelerin üstüne renkli kağıtlardan oymalı perdeler yapıp astı. Mustafa Bey amca ikide bir geliyor. ''Oo İnci Hanım çok güzel oldu, eline sağlık'' diyordu. ''Sizin dershaneyi de böyle yapacağım ağabey'' diyordu ablamla. ''Yok canım, olur mu, zahmet olacak.'' Ne zahmeti, görevimiz. Okulun hadebesi yoktu. Temizliği nöbetçi öğrenciler yapıyorlardı. Onun için Mustafa Bey amcanın hanımıyla birlikte öbür dershaneyi de aynı şekilde silip süpürdüler. Duvarlara Atatürk resimleri, bayraklar astılar. Mustafa Bey amca o günlerde okula yeni kaydedilecek öğrencileri yazdı. Görseniz o köy çocukları, kimisi davar peşinde, kimisi harmanda, saçları uzamış, üst başları perişan, bir yoksulluk, bir kıyamet. Hemen hepsi yalın ayak, bazıları korkuyor, okula gelmek istemiyor, bazıları kaçıyor, zorla tutup getiriyoruz. Ciyak ciyak bağırıyorlar. Ablam onları okşuyor, kendi elleriyle yüzlerini yıkıyor, burunlarını siliyor, kızların saçlarını tarıyor, okula ısındırmaya çalışıyor. Ablam dikiş makinesi olsa da bunlara kara önlük diksem diye söylenip duruyordu. Güzel ama ince öğretmen, hangi birine dikeceksin? Hepsine dikerim ağabey, şunların haline bak, yazık yazık. Okulun açıldığı gün öğrencilerin yarısı bile gelmemişti. Gelenlerin de kalemleri, defterleri, kitapları yoktu. Bomboş sıralara oturuyorlar, ellerini çenelerine dayayıp öğretmeni dinliyorlardı. Bizim 5. sınıf 14 kişiydi. Yalnızca 2 kız vardı. Mustafa öğretmen beni sınıf başkanı yaptı. Kendisi gelmeyince derslerimizi kitaptan ben okuyordum. Ama bakıyordum da arkadaşlar pek geriydiler. Bildiklerini yaz tatilinde hep unutmuşlardı. Aval aval bakıyorlardı öyle. İlk gün hep birlikte temizlik yaptık. Öğretmen okula berber getirmişti. Saçı olanların saçını kestirdik. Çeşmede ellerini, yüzlerini, ayaklarını yıkattık, tırnaklarını kestirdik. Ben de öğretmen yardımcısı gibi çalışıyordum. Ama az daha başım belaya girecekti bu yüzden. Birlikte kanıcılık oynadığımız çocuğa kızıp duruyordum. Aksi gibi bizim sınıftaydı. Haydi bakalım niye çıkıştın buna? Sen de saçlarını kestir.
Kestiririm, kestirmem. Sana ne lan dedi.
Ben sınıf başkanıyım, kestireceksin dedim.
Kestirmiyorum dedi. Senin emrinle mi?
Allah Allah. Biz yetişirken Mustafa öğretmen içeri girdi. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz öyle? Hadi işinize. Biz dışarı çıktık. Hınzır olan haberim yok yani arkamdan bana bir tekme attı. Sonra da ben ne olduğumu anlayamamıştım. Kaçtı gitti. Amma işte be, hırsımdan ağladım. Bu köy çocuklarının ne kavgası kavgaya benziyordu, ne dostluğu dostluğa. Adamı habersizce vurup kaçıyorlardı. Sanki okula bir daha gelmeyeceklerdi. Ben yarın öğretmene söylemez miydim onu? Yaptığı yanına kar mı kalacaktı? Akıldı işte. O gün herhalde en çok ablam yoruldu. Akşama kadar sağa sola koştu durdu. Öğle yemeğini bile fırsat bulup yiyemedi. Okula gelen öğrenci ana babalarıyla konuşuyor, öğrencilere laf anlatmaya çalışıyordu. Bir yandan da derslere girip çıkıyordu. Köylülerin kimisi geliyor, öğretmen hanım diye başlıyordu. Bizim oğlan davar peşinde, ne olursun bir haftacık idare ediver. Zavallı ablacığım, tükene tükene, olmaz amca diyordu. Bir hafta sonra gelirse dersleri kavrayamaz. O zaman senin oğlun geri kalır. Rica ederim hemen gönderin, çocuğa yazık olmasın.
Ama öğretmen hanım, 3-5 koyunumuz var, onları ne yapalım, ortada kalacak.
Sen bakıver amca, ya da bir sürüye katıver.
Benim işlerim var ha kızım, bağ bahçe zamanı. Başka adamımız yok, sen bilirsin.
Olmaz amca, sonra ceza yazılır. Çocuk da arkadaşlarından geri kalır, bütün yıl sıkıntı çeker, hemen yollayın. Bu konuşmalar uzar giderdi. Köylü bir türlü ikna olmazdı, mutlaka ablamın idare etmesini isterdi. Kimisi, öğretmen hanım bizim kızı sıkıştırmışsın, yeni elbise alın demişsin, vallahi elimde yok. Ben bir fakir adamım, nereden para bulayım şimdi? Dur bakalım hele şu bağı bahçeyi bir kaldıralım, alacağız elbet. Ama amca, çocuğun üstü başı perişan, okula öyle gelmesi doğru değil. Dükkandan ucuz bir karamando alıverin. Dipnot karamando, sağlam ve parlak bir tür kumaş. Olmazsa ben kendim dikeyim. Ayağına da bir lastik ayakkabı alıverin. Kalemi defteri de yok. Oho, bunlara para mı yeter be? İdare ediver. Kız çocuğu okuyup da katip mi olacak?
Niye olmasın amca? İşte ben okudum da oldum bile. Senin kızın da okur. Çocuklarınıza güvenin biraz.
Bırak öğretmen, siz başka, biz başka. Neden başkayız canım, farkımız ne?
Köylü elini sallıyordu, inanamıyordu. Bir gün bir kadın geldi. "Öğretmen hanım," dedi, "sen benim kızı da yazmışsın okula. Ben kız mız okutmam, küçük bebeğim var ayol. Kızı okula yollarsam ona kim bakacak?" Ablam sabırla dinledi. "Ama teyzeciğim," dedi, "kanun gereği herkes çocuğunu okutacak. Küçük bebeğine kendin bakacaksın." "Nasıl bakarmışım? Yalnız bebek mi benim işim? Aşı kim pişirecek? Çamaşırı kim yuvacak? Mala kim bakacak?" Ablam gülümsedi. "Ben ne edeyim teyze? Kızını okula yollayacaksın. Başka yolu yok." "Nasıl yokmuş? Siliver gitsin. Silgin yok mu senin?"
"Olmaz teyze, silinir mi? Yazık olur çocuğa."
"Niye yazık olurmuş ayol? Ben onun anasıyım. Ben okutmak istemiyorsam kime ne?"
"Öyle değil teyze. Sen onun anasısın ama okutmak zorundasın. Okutmam diyemezsin. Kanun böyle söyler. Kanuna karşı gelinmez." Bir zaman uğraştılar. Kadın nal diyor da mıh demiyordu. Sonunda ablam sinirlendi.
"Sen benim dediğimi anlamıyorsun teyze," dedi. "Kızın okul çağında mı? Öyleyse göndereceksin, bitti. Gelmezse ben yok yazarım, ceza verirler, hatta hapis ederler. Şakaya gelmez bu. Anladın mı? İyisi mi yarından tezi yok, kızını yolla. Kalemini, defterini de al. Arkadaşlarından geri kalmasın."
Kadın sırtında bebeğiyle baktı, baktı.
"Ben yollayamam," dedi tekrar. "O kız benim. Okuturum okutmam. Size ne? Allah Allah."
Ablam hırsından kıpkırmızı olmuştu. Başını iki yana salladı. Ne edeceğini bilemedi. Mustafa öğretmen de aynı şekilde akşama kadar sağa sola laf anlatıyordu. Akşam oldu ve ikisi de yorgunluktan birer sandalyeye çöküp kalıyorlardı. "İşte böyle İnce Hanım," diyordu Mustafa öğretmen. "Köy öğretmenliği bu işte. Ama öyle sanıyorum ki emeklerimiz boşa gitmeyecek. Bizim yetiştirdiklerimiz yarın büyüdükleri zaman başka türlü olacaklar. Şimdiki analarına babalarına benzemeyecekler."
"İnşallah," diyordu ablam.
"Hadi şimdi gidelim de yarınki derslerimizi hazırlayalım, planlarımızı yapalım." Zorla kalkarlardı. Ben ablamı eve getirir, sonra oynamaya çıkardım. Aşık Oyunu. Köy çocuklarının en çok oynadıkları, en çok sevdikleri oyun aşık oyunuydu. Gerçi o aylarda pek boş kalmıyorlardı. Dersten çıkan bağa, bahçeye ya da hayvan otlatmaya gidiyordu. Ama boş kalan olursa hemen aşıklarımızı ceplerimize doldurur, bir meydanda toplanırdık. Aşık koyunların keçilerin ön bacağından çıkan şekilli küçük bir kemiktir. Yan tarafının üstünde dikilebilir. Köyde her çocuğun bir sürü aşığı olur, birbirlerinden üterek kazanırlar. Aşık oyununu köyde en iyi Ali oynardı. Hınzır o kadar çok ütmüştü ki bir torba dolusu aşığı vardı. Bir gün bana 20 tane sattı. Ablama dükkandan leblebi alacağım, 25 kuruş ver dedim. Aşıkları o parayla aldım. Her gün akşamüstü dersten çıkınca okulun bahçesinde, bazen Hasangil'in evinin avlusunda toplanırdık. Yere yumurta gibi söbe bir çukur kazardık. O çukurun önüne herkes birer ya da ikişer aşık dizerdi. Sonra 5 adım uzağa bir çizgi çeker, ön ayaklarımızı çizgiye değdirecek şekilde durur, elimizdeki aşıkla kaledeki aşıkları vurmaya çalışırdık. Vurup çukura düşürdük mü onlar bizim olurdu. Yani hüner nişancılıktaydı. İlk günler pek vuramıyordum ama ata ata alıştım. Ali hiç sektirmezdi kâfir. Aşığı baş parmağı ile işaret parmağı arasına sıkıştırır, tek gözünü yumar, elini sallar sallar. Bir atardı, hop aşıklar çukurun içine dolardı. "He he he," diye gülerdi. "Gelin bakalım yavrular, yakında aşık dükkanı açacağım ben." Bir gün hepimizi üttü. Hiçbirimiz de tek aşık bırakmadı. Keyfinden keh keh gülüyordu. Aşıkları koynuna doldurup gitmeye hazırlandı ama oyuna doyamamıştı herhalde. Döndü. "Ulan," dedi, "size 5'er tane borç veriyorum. Var mısınız daha oynamaya?"
"Varız," dedik. "Ver."
5'er tane dağıttı. Tekrar başladık. Ama ne gayret harcıyorduk. Ters döküyorduk. Çok çekişmeli bir oyun oldu. Gün batana dek sürdü. Sığır sürüsü gelmeseydi daha da oynayacaktık. Arkadaşlar ineklerini bulup evlerine gideceklerdi, dağıldılar. Ben de aşıklara ve küçük taşlara ata ata eve geldim. Nişan alma temrinleri yapıyordum. Gagı oyunu. Bir de gagı oyunumuz vardı. Hepimizin birer yassı taşı olurdu. 3-5 kişi diziler uzağa diktiğimiz ene denilen küçük yuvarlak taşı atardık. Kim en yakınına düşürürse oyuna o başlardı. Sonra yakın, ondan sonra yakın düşüren oynayacak demekti. Sıra öyle kurulurdu. Oynayacak arkadaş kendi gagısını alır, kendi taşının bulunduğu yerden öbür gagıları sırayla vurur ve sayardı. 1-2-3. Bitince son vurdu gagının yanından eneyi, yani küçük yuvarlak taşı mümkün olduğu kadar çok yuvarlayacak şekilde vururdu. Sonra başlardı ayağı ile ölçmeye. Deminki sayının üstüne sayardı 4-5-6. Bazen 80'e 100'e kadar çıkardı. Köy çocukları çoğu zaman yalın ayak oldukları için çok sayı tuttururlardı. Çoğu zaman ben de ayakkabımı çıkarırdım. Nasıl olsa ablam görmezdi. Hem yalın ayak insan daha bir hafif oluyor, daha güzel oynuyordu. Sırası gelen arkadaş gagılardan birisini ya da eneyi vuramazsa ondan sonraki oynardı. Bitiriş 501'de, 701'de, hatta zamanımız çoksa 1001'de olurdu. Onu oyunun başında birlikte kararlaştırırdık. Gaga oyununda vurma hüneri kadar gaga taşının orta büyüklükte tam yassı olmasının da etkisi vardı. Yerlerden hep böyle taş arardık. Benimkini Hasan vermişti ama pek iyi değildi. Biraz ağırdı, istediğim yere atamıyordum. Bir gün oynarken Hasan'ın gagası ortasından kırılıverdi. Oyunun tadı kaçtı. Ali'ninki de iyi değildi zaten. Hamur kesene gagı aramaya giderim mi diye sordu. Öyle çok iyi orada. Yassı yassı vallahi, tam istediğimiz gibi birer kucak toplar getiririz. Hadi dedi, nerede bu hamur kesen? Aha, o tarafta, Söğütlü yolu üzerinde, bir koşsak varırız. Hasan, Ali, Muhsin, bir de ben oyunu bırakıp yola düştük. Akşama daha epey vardı. Güneş bir minare yukarıdaydı. Köy yolu kırların ortasından kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Yürüyün hele lan. Hasan ve Ali yalın ayaktılar, koşar gibi yürüyorlardı. Biz arkalarından zor yetişiyorduk. Yayvan bir tepeyi açtık, yol kayaların arasına girmişti, kırlar ıssızdı. Köy görünmez olmuştu. Uzakta bir davar sürüsü fark ediliyordu, çan sesleri duyuluyordu ta buradan. Arada köpekler ürüşüyorlardı, ben birden korktum. Arkadaş gelin gitmeyelim dedim, köpekler salar sonra. Salsınlar dedi Hasan, ne olur ki? Ali de gelecekleri varsa görecekleri de var diye ekledi. Muhsin de korkmuştu biraz ama belli etmiyordu. Çaresiz yürüdük. Çok uzakmış hamur kesen, git git bitmiyordu. Zaten bu köylülerin aha şurada dedikleri yer en az bir saat çekiyordu. Hiç de yorulmuyorlardı. Yahu daha çok mu diye sordum. Aha şu tepenin arkası dedi Hasan. O zaman pişman oldum buraya geldiğime ama iş işten geçmişti. Geriye dönsem o da olmazdı. Kendi başıma dönemezdim. Yürü be Ardal, anı, amma korkaksın be. Zaten bu şehirliler hep böyle oluyor, hanım evladı. Arkalarından yürüyordum ama gelin bana sorun, dokunsalar ağlayacaktım, nefesim kabarmıştı. Ayakkabılarımın birisi ayağımı acıtıyordu bir yandan. Siz gidin gelin, ben sizi burada bekleyeceğim diyeceğim cesaretim yoktu. Tek başıma nasıl kalırdım, ya demin üren köpekler geliverirse? Muhsin dedi usulca, dönüp baktı. He, gel biz gitmeyelim arkadaş. Niye, az kalmış ya, ta buraya gelişken gidelim. Tepeyi de çıktık. Gün kavuştu kavuşacak, hamur kesen denilen yere vardık ama ben geç kaldığımızı anlıyordum. Çabuk olalım dedim, gagıları bulup hemen yola çıkalım. Kırmızı topraklı bir yerde ara ara yassı taş damarları vardı. Vurarak sökerek gagı aramaya koyulduk. Oo, burada çok güzeller var be. Aman aman, gagılara bak, gagılara. Vay yavrum vay, buradakileri görsen aklın çıkar. Arkadaş buraya kimse gelmesin, buradakiler benim. Ben bulamıyordum nedense, herkes dağılıvermişti. Hasan ta aşağılara gitmişti. Oralarda kendi kendine bağırıp duruyordu. Bir iki tane irili ufaklı taş bulup kucağıma aldım. Hadi dedim, gidiyoruz tamam. Ne gidiyoruz be, dur bakalım hele, daha 8 tane buldum. Yeter ya, ne edeceksin 8 tane gagayı? Hem nasıl götüreceksin? Vah dedi, 8 gagayı götürmek iş mi? 18 tanesini bile götürürüm valla. Ali oturmuş taşların sivri yerlerini kırıyor, gagı biçimine sokmaya çalışıyordu. Ulan yeter hadi. Baktı Hasan çenesine kadar kucağına taş yığmış. Ikılaya ikılaya geliyordu. Tu Allah belanı vermesin. Ula onlar köye gider mi? Tabii gider. Gitmez de ne eder? Gün kavuşmuştu. Bir karşı dağların başı ışıklıydı. Derelerin içleri kararıyordu. Yahu geç kaldık, yürüyün. Ali hiç tınmıyordu. Hem taş kırıyor hem de türkü söylüyordu. Muhsin de yoktu daha ortalarda. Muhsin, gidiyoruz hadi. Geliyorum dedi ta geriden. Ben sabırsızlanıyordum. Kırlar bir ürperti veriyordu insana. Ama arkadaşlar farkında değillerdi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 76.